Ayrım 14, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 144, 35. bölüm, Knoxville, Tennessee. Kuzeye Lexington'a giden I-75'e girdim, dağ başına doğru. Direksiyonda burnumu çektim, ağzıma bir Zyrtec atıp yarım şişe suyla yuttum. Sonra da ilacın etkisini göstermesini bekledim. Knoxville gerçek bir alerji santralidir. Bir sürü ağaç, çimen, çiçek, ot ve Ohio Vadisi'nden süzülüp gelen hava kirleticileri. Bugünkü gibi rüzgarsız günlerde bunların hepsi atmosferde asılı kalır. Alerjilerim beni hep rahatsız ediyordu. Sinüslerden kaynaklanan zonklayıcı bir baş ağrısı burnumun akması. Süveterle kapüşon hala yanımdaydı. Arada bir dokunuyor, dokularında huzur buluyordum. Deyişe haklıydı. Agnes, DJ Spears'ı tanıyordu. Agnes eski asker olan kuzenine telefon etmiş, o da DJ'in dağlardan, Knoxville'den 40 dakikalık yolda, Norris Gölü'nün oralarda oturduğunu söylemişti. Bir şeyler yapmam, çocuklarımı düşünerek aklımı kaçırmamak için bir şeylerle meşgul olmam gerekiyordu. Onun için gidip onu görmeye karar verdim. Bakalım bana neler anlatacaktı. Agnes'ın kuzeni Spears'ın dağlı olduğunu, bir bacağını Irak'ta bırakmadan önce avcılıkla uğraştığını söylemişti. Bir de Spears'la karısının birer tahtasının eksik olduğunu. Yolda giderken dikkatimi çeken tuhaf bir şey oldu. Hemen arkamda koyu renkli bir dört çeker, onun gerisinde de metalik gri bir minibüs vardı. Minibüs biraz eskiydi ama tavanında iki antenle bir de uydu çanağı görülüyordu. Her iki aracın camları karartılmıştı. İzleniyormuşum gibi geldi. Yoksa paranoya başlangıcı mıydı? Dört çekerle minibüs 20 dakika kadar peşimi bırakmadı. Sonunda eyaletler arası otoyoldan ayrıldığımda ikisi de dikiz aynamdan kayboldu. Onları bir daha görmedim. Rocky topu geçtikten sonra yoldan ayrıldım. Tepelere tırmanan, ardından da Norris Gölü'nün uzak ucuna inip toprak yolda dönüşen bir orman yoluna daldım. Rondo Caddesi'ni ne GPS'te ne de haritada bulamamıştım. Ama caddeyi görünce neden bulamadığımı anladım. Cadde çoğu otları uzamış arsalar üzerindeki tek veya çift üniteli römorkların, birkaç terk edilmiş ahşap kulübenin arasından geçen toprak bir yoldu. Kulübelerden bazılarının ilkbahar ve yaz aylarında kullanılan mevsimsel mülkler olduğunu düşündüm. Doğu Tennessee'nin bazı bölümleri bana gazeteci James Agee'nin New York Times için hazırladığı yazı dizisindeki 30'lu yılların büyük buhran döneminin siyah beyaz fotoğraflarını, aşırı yoksul, yırtık pırtık giysili ortakçıların, kaçak içki üreticilerinin ve ailelerinin iç karartıcı resimlerini hatırlatır. Arada bir yankısını torunlarında gördüğünüz amansız bir hayat. Tek farkı o günlerde insanların hayatlarını kazanmak için yoksulluk yardımlarına ya da meth kaynatmaya güvenmeleriydi. Bir sokağa sapınca panoya çivilenmiş bir kaplama parçası üzerine siyah boyayla yazılmış Rondo Caddesi yazısını gördüm. Birileri ikinci bir D ekleme zahmetine katlanmamış olmalıydı. Belki de buralarda kısaltmalar kullanılıyordu. Çift üniteli römork birkaç yüz metrekareden daha geniş olamayacak bir arsa üzerinde duruyor, tüyleri hardal renkli oyuncu bir köpek toprağa saplanmış, demir bir çubuğa bağlanmış, deliler gibi sızlanıyordu. Çimenlerin üzerinde paslanmış iki eski araba, pelüşten ıslak oyuncaklar, üstü pislik ve küfle kaplı pembe üç tekerlekli bir bisiklet darmadağınık yayılmıştı. Plakasının üzerinde engelli eski asker çıkartması yapıştırılmış, yenice görünüşlü mavi bir Dodge kamyonet römorkun hemen kenarına yanaştırılmıştı. Arka tarafında yemek lekeleriyle kaplı pis bir çocuk koltuğu vardı ve kamyonetin zemini buruşturulup ezilmiş McDonald's ve Burger King kutuları ve yağlı kağıttan yapılmış kızarmış patates poşetleri kaplıydı. Yerdeki kaplamada ezilmiş tavuk parçaları da vardı. Çimenlerin hemen ortasına dikilmiş bir kazığa çivilenmiş, iki karışa dört karışlık paslı bir madeni levha üzerinde ''Ölümden sonra hayat var mı? Buradan öteye geç öğrenirsin'' yazılıydı. Tehlikeye atılmamaya ve ana patikanın kenarında durmaya karar verdim. Kontak anahtarını aldım ve çatlamış taşlı yoldan eve doğru yürüdüm. Ev yıkık dökük görünüyor, acilen boyanması gerekiyordu. Camlarından biri çatlamıştı, bütün perdeleri de kapalıydı. Köpek bana ulaşmaya çalıştı ama ipi o kadar uzun değildi. Arka ayaklarının üzerine kalkmış, ilgimi çekmeye çalışıyordu. Başını okşadım. Hataymış. Elimi ölümüne yalamayı denedi. Islaklığı kazağıma sildim, ön kapıya yürüyüp bütün gücümle çaldım. Birkaç saniye sonra burnundan sarı sümük akan, 11 yaşlarında tuhaf görünüşlü, yüzü çilli bir çocuk kapının aralığından bakıp ''Ne var?'' dedi. Kulağında gümüş renkli bir küpesi, mohikan usulü kesilmiş saçları vardı. Aslan yelesi gibi ama garip kesilmiş saçları ensesinde örgüye dönüşüyordu. Kamuflaj şortu ve vahşi olmak için doğdum yazılı leş gibi bir gri tişört giymişti. O yazıya inanmamak elde değildi. ''Baban evde mi?''
''Hangisi?''
Cevabı bütün dengemi sarstı. ''Mr. DJ Spears'ı arıyorum.''
''Ne alacak?''
Avcunun içiyle burnunu sıvazladı. Arkasında bir kadın beliriverdi. Aşırı şişirilmiş bir otomobil lastiği gibi pörtlemiş, en az 20 kilo fazlasına rağmen buruşuk bir pembe elbiseye sığmıştı. Üst tarafında yemek lekeleri vardı ve yağlı saçları düz perçem kesilmişti. Ağzında bir iki dişi eksikti, geri kalanlar da koyu lekelerle kaplıydı. Dişçiler Doğu Tennessee kırsalında pek iş yapmazlar ama dişçi muayenesi için banka kredisi gerekmese bayağı hastaları olurdu, o da başka. Kadın bir elinin eklemlerini kalçasına dayadı, önce oğlana baktı, sonra beni sertçe süzdü.
''Ne oluyor burada Elvis?''
''Hanım babayı görmek istiyor.''
Kadın önce kıyafetimi inceledi, ardından dışarıya arabama baktı. Sakız ya da şeker çiğneyerek çenesini oynatırken kafasını toplamaya çalıştı.
''Sosyal hizmetlerden gelmiyorsun ya.''
''Hayır efendim.''
''Öyleyse mesele yok, ne istiyorsun bakalım?''
''DJ Spears burada mı oturuyor?''
''Kimse arıyor?''
''Adım Kathy Kelly.''
''DJ seni tanıyor mu?''
Gözlerinden kocası beni tanısa şaşıracağı anlaşılıyordu. ''Kocamla birlikte askerdi,
Irak'ta.''
''Evet efendim, DJ ile kocam hakkında konuşmak istemiştim.''
''Irak'tan tam döndü mü?''
''Anlamadım.''
''Kocan, benim DJ bir bacağını kaybetti. Geceleri hala travma sonucu ter içinde uyanır, hiç doğru dürüst uyumaz. Birçok arkadaşı aynı durumda.''
''Üzüldüm, evet kocam sağ salim döndü.''
''Bahse girerim, sorunlar sonra çıktı.''
''Evet evet, çıktı.''
''Oraya gidenlerin hepsinde çıkıyor. Çoğunun zihnini allak bullak eden korkunç şeyler görmüşler.''
Aynı kaderi paylaşan bir hemşiresiyle karşılaşmış gibi yüzüne genellikle dini tutkuyla özdeşleştirdiğim o anlayışlı tebessüm yerleşti. Önce kirli bluzuna sürdüğü terli elini uzatıp
''Adım Vera'' dedi. ''DJ'in karısıyım. İçeri gir tatlım.''
36. Bölüm. Çift prefabrik üniteden oluşan evin içi karman çorbandı. Her tarafa oyuncaklar, bir de buruşturulmuş hazır yemek ambalajları saçılmıştı. Marilyn olması gerektiğini düşündüğüm 7 yaşlarında koyu renk saçlı güzel kız bana şöyle bir baktı. Sıkkın görünüyordu. Ardından da köşede evin bütün bir duvarını kaplayan 1,5 metrelik geniş ekran televizyona döndü. Oda insan teri ve köpek pisliği kokuyor, bütün lekeli perdelerden de sigara kokusu yayılıyordu. Bir duvara Dolly Parton'ın dağ gibi saçları ve bir ölünün bile içini ısıtabilecek o inanılmaz tebessümüyle çerçeveli büyük bir fotoğrafı asılmış, çerçevenin etrafı da sanki bir türbeymiş gibi çelenkle çevrilmişti. Masanın üzerinde duran birkaç tahsil edilmemiş sosyal yardım çekinin yanında ortasından yırtılarak açılmış kutusunun içinde yarısı yenmiş kırmızı bir pasta gördüm. Etrafında karma karışık kağıt tabaklar, masanın üzerine saçılmış kremayla pasta kırıntıları. Elvis parmağını kremaya daldırdı, ardından pis eliyle pastadan kocaman bir parça koparınca Vera oğlanın başını biraz sertçe okşadı.
''Hey, terbiye nerede kaldı Elvis?'' ''Pastadan başkalarını da biraz bırak, işitiyor musun? DJ daha hiç yemedi.''
Duvara geyik boynuzlarıyla bir av tüfeği asılmıştı. Babamınkine benzer cilalı ceviz kundaklı pahalı bir Steyr. Şaşırtıcı olanı evin hemen bütün eşyasıyla dışarıdaki kamyonetin kaliteli ve pahalı olmasıydı. Göl yakınındaki çift prefabrik üniteli ev refah açısından sorun yaşamıyor gibiydi. Evin uzak ucunda kızıl saçlı, tıraşsız ve zayıf biri o minik sahte alevleri çıkaran cinsten bir elektrik sobasının karşısında deri bir yatar koltuğa uzanmıştı. Belinden aşağısına ekose bir battaniye ile örtmüştü.
otuzlarının ortasında görünüyordu ve sağ bacağı yoktu. Protez bacağını çıkarmış ve koltuğunun ayak ucuna dikmişti. Karışık saçlarıyla şekerleme yapıyormuş gibiydi. Tıraşsız çenesini sıvazlayıp koltukta kendini yukarı çekti, çeker çekmez de çiğnemeye başladı. Yanındaki masanın üzerinde bir teneke tütün gördüm. Onun yanında da dibinde yarım parmak koyu bir sıvı olan boş bir Coca-Cola şişesi. Tütün çiğneyenleri görmenin tecrübesiyle o koyu sıvının tükürük olduğunu tahmin ettim, midem bulandı.
Hanımefendi,
adım Cat Kelly, Mr. Spears. Daha önce hiç karşılaşmadık ama galiba kocamı tanıyorsunuz.
Ya,
binbaşı Jack Hayes, Irak'tayken onunla aynı birlikteydiniz. Onu hatırladınız mı Mr. Spears?
Adım DJ, tabii binbaşıyı, tabii tanıdım.
Duvardaki birkaç aile fotoğrafı dikkatimi çekti. Bir Disney World gezisinde gülümseyen DJ'in tekerlekli sandalyesini iten Vera. Aileyi büyük kanyonda gösteren bir başka fotoğraf. Geride de karavan gibi bir şey. Las Vegas'tan resimler, parlak ışıklar, kumar makineleri ve dördünün beş yıldızlı lüks Bellagio dışında vay canına çekilmiş resmi. Vera o çürük dişli tebessümüyle tam gaz. Hiçbir şeyden etkilenmiyormuş gibi kızı her resimde ifadesiz. Elvis ise o tuhaf kesim saçlarıyla saçlı meşe, kamuflaj yeleği ve kısa pantolon giymiş, baş parmağını onaylar gibi kaldırmış. O ziyaretten sonra otel personelinin hala tedavi gördüğüne bahse girerim. Bir başka fotoğrafta DJ iki avuç dolusu kumarhane jetonuyla kameraya sırıtmış. Sosyal yardım alanların içinde böylesi hayat yaşayanların sayısı pek yüksek olmamalı.
Onu iyi tanır mıydınız?
DJ parmağını pastanın kremasına daldırdı. Bir topak avuçlayıp ağzına tıktı. Ardından da dudaklarını şapırdattı.
Emrindeki askerler kadar tanırdım. Çoğunlukla kendi halinde biriydi. Ama iyi biri, güvenebileceğim biri. Aynı zamanda da saygı duyacağın.
Çavuş muydunuz?
Evet.
Öyleyse babamı ve kardeşim Kyle'ı da tanıdınız.
Evet hanımefendi, tabii tanıdım.
Kyle'ı tanıdığınızı biliyorum. Ona hediyeler götürmüşsünüz. Çok cömertsiniz. Teşekkür ederim.
Bir zevkti hanımefendi.
Bunu neden yaptınız?
Askerdeki arkadaşlarımı hiç unutmadım. Kyle iyi bir çocuktu. Onu hep çok sevdim. Olanlar kötüydü. Ama geri döndüklerinde çocuklardan çoğunun kafasında bir arıza vardı. Arada gidip onu yoklamak, iyi olduğunu görmek hoşuma gidiyor. Kaldığı yer güzel. Ama yine de nasıl demeli, cansız ve soğuk,
sırıttı.
Bir kuyucunun kıçı kadar soğuk, ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi?
Kayla böyle hediyeler verebildiğinize göre sıkıntı çekmiyor olmalısınız.
İdare ediyorum, bir yan işim var, silah fuarlarında ateşli silah satıyorum. İnsanın ailesine bakması, ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Yoksa federal hükümet bizim için ne yapıyor ki?
Sesindeki öfkeyi işittim ve onun hakkında bir şeyler öğrenebilmek için şeytanın avukatlığını yapmaya karar verdim. Omuz silktim.
Yollar yapıyor, kanunları uyguluyor, vatandaşları koruyor, eğitimle orduya para ayırıyor, refah, sosyal güvenlik ve sosyal sigortayı düzenliyor, daha bir sürü şey.
Peki bunların dışında eski askerler için ne yaptılar ki? Her yıl bana yeni bir bacak vermenin dışında... Aman ne büyük iş, o bacağı kendim de yaparım.
DJ en sevdiği konuda konuşuyormuş gibiydi. Bana sorarsanız yaptıkları tek şey işlerini bitirince eski askerlere hareket çekmek.
Ülken adına savaştığın için teşekkürler salak herif. Öte tarafta ülkeye her gün yasa dışı yollardan kamyonlar dolusu Meksikalı gidiyor ve her işleri yolunda gidiyor. Hükümetin bir tek kıçlarını silmediği kalıyor. Hiç mantıklı değil, adil de değil.
Cevap vermedim, sadece anlıyormuş gibi baktım. Anlaşılan DJ derdini dökecek bir kulak arıyordu.
İnsanın kendi işine bakması, kendi ayaklarının üzerinde durması gerek hanımefendi.
Haklısınız.
Yine de kendimi protez bacağa bakmaktan alamadım. Başımı kaldırdığımda onunla göz göze geldik.
Son görevimdi. Felluce dışında roket güdümlü bir el bombası isabet etti.
Çok üzüldüm.
Hayat bu. Matrak olan ne biliyor musunuz? Birlikte görev yaptığımız bir arkadaş roket bacağımı kopardığında tam yanımda duruyordu. Bir tarafı bile sıyrılmadı. Bir dakika önce orada dururken bir dakika sonra devriliyorum, bacağım da yok. Arkadaşıma dedim ki Dwayne dedim, bacağımı kaybettim. Dwayne akıllı biriydi, şaka yapmaya bayılırdı. Hayır dedi, kaybetmedim, bak ağaçtan sarkıyor. Aniden kesilene kadar uzun uzun devam eden bulaşıcı bir kahkaha attı, sonra da omuz silkti. İnsanı tersliklere de gülmesi gerekiyor, öyle değil mi? Her birimizin çekilecek çilesi ya da çileyecek çekisi vardır. Ne demekse, zor günler geçirmiş olmalısınız. Vera üzerindeki eski yün hırkayı çekiştirerek elinde araba anahtarlarıyla çıka geldi.
Bir yerlere uğramam gerekiyor, çocukları da almamı ister misin DJ?
Evet, alırsan iyi olur.
Dert değil dedim Vera'ya, benim yüzümden gitmeniz gerekmez.
Benim için de dert değil ama Elvis'in tavuk kızartmasını almamız gerekiyor. Merlin için de öyle. Sana bir şey getirmemi ister misin DJ?
McDonald's, büyük patates, bir de Dew. Hazır çıkmışken bana biraz tütün de getiriver.
Vera usulca koluma dokunarak, siz bir şey ister misiniz hanımefendi dedi. Nazik bir teklifti ama evin içi öylesine köpek pisliği kokuyordu ki yemek atlatmayı yeğleyeceğim bir etkinlikti.
Hayır ama sorduğunuz için teşekkürler. Ben yine de fazladan bir Big Mac getireyim. Bakarsınız fikrinizi değiştirirsiniz.
Vera'ya nazik davranmanın onunla tartışmaktan daha kolay olacağını düşündüm.
Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
Sizinle tanıştığıma sevindim hanımefendi.
Ben de Vera.
Çocuklar peşinden fırladı, arabanın uzaklaştığını işittim.
Büyüğü benim değil, Vera'nın dedi DJ. Babası arabanın yağını değiştirmek için çıkıp bir daha geri gelmediği günden beri bana baba diyor.
Kızınız güzel.
Vera'nın hep dediği gibi, bacağımı kaybetmiş olabilirim ama teçhizatta hiçbir sorun yok.
Yine o bulaşıcı kahkahayı patlattı ve o kahkaha yine tamponlara toslayıp aniden duruverdi.
O konuda sözünüze inanmam gerekiyor DJ.
Sırıtınca sağ azı dişinin eksik olduğunu gördüm.
Matrak birisiniz hanımefendi. Pekala, buraya neden geldiniz?
Kyle'ı neden ziyaret ediyorsunuz?
Omuzlarını silkti. Bana kalırsa ziyaretçiye ihtiyacı var. Orası iyi, güzel olabilir ama çukurun dibi gibi. At ölüsü gibi kas katı. Kaldı ki Kyle çocuklarımı görmekten hoşlanıyor.
Öyle mi?
Öyle, özellikle de Merlin'i. Merlin her seferinde ondan bir cevap alıyor. Kyle ona bakmaktan, saçını okşamaktan hoşlanıyor. Çocukları sevdiğini görebiliyorsunuz, çocuklar onu mutlu ediyor.
Mantıklıydı. Irak'ta başından geçenleri hep merak ettim. Eve neden böyle değişmiş döndüğünü, travmanın nedenini, ne olduğunu biliyor musunuz DJ?
Bir çıkış yolu arıyormuş gibi gözlerini kaçırmaya başladı.
Ne oldu DJ?
Doğrusunu isterseniz o anılara geri dönmek hoşuma gitmiyor. Orada başımızdan hiç de hoş olmayan bir sürü kötü şey geçti.
Yaralanan ya da ölen arkadaşlar mı demek istiyorsunuz? Travma sonrası yaşanan stresler mi? Yoksa uzun nöbet saatleri mi, sivil katliamları mı?
Evet, sanırım hepsi birden. İnsanlar savaş zamanında tuhaf şeyler yapıyor. Başlarına tuhaf şeyler geldiği için olmalı.
Kyle'ın travmasının nedenini biliyorsunuz değil mi?
Hayır hanımefendi.
Emin misiniz DJ? Dürüst konuşabilir miyim? Başınıza dert olmak niyetinde değilim ama tepkinizi gördüm. Bildiğinizden eminim. Bana doğruyu söyleyebileceğinizi düşünüyorum.
Hayır hanımefendi, bilmiyorum ama orada olanların içinde rahatsız edici çok şey vardı.
Mesela ne? Lütfen, zor olduğunu biliyorum ama ben de kardeşime ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Siz ikiniz kardeşim eve döndüğünde onu intihara götürecek kadar rahatsız eden nasıl bir şey yaşamış olabilirsiniz?
Ben gerçekten söyleyemeyeceğim. Aklıma özel bir şey gelmiyor.
Ona dikkatle baktım ama gözlerini kaçırmaya çalıştı.
Size inanabileceğimi sanmıyorum. Olanları öğrenmek benim için o kadar önemliydi ki. Tuhaf şeyler oldu dediniz. Nasıl şeylerden bahsediyordunuz?
Sanki kaşınıyormuş gibi tıraşsız çenesini sıvazladı, rahatsız görünüyordu.
Neden bahsettiğiniz hakkında en ufak bir fikrim yok, onun için vazgeçin bayan.
Neden biraz önceki tepkiyi gösterdiniz?
Ne tepkisi?
Bana lütfen aptal muamelesi yapmayın DJ. Sanki zaman kaybetmeden bir kapıdan çıkmak ister gibiydiniz.
Onun için beni uğraştırmaktan vazgeçin ve gerçeği anlatın, yalvarıyorum.
Dudaklarını büzdüğünü gördüm. Önce hafifçe, ardından sanki ağzından başka bir kelime kaçırmak istemiyormuş gibi sıkı sıkı. Ama şaşılacak şey konuştu.
Bakın, söylentiler işittim.
Ne söylentisi?
Bütünüyle başarısız olan bir görev, hepsi bu.
Nasıl başarısız?
Duraklar gibi oldu, ardından
insanlar öldü dedi.
Askerler mi?
Başını salladı. Iraklı siviller, çocuklarla kadınlar da.
Bir katliamdan mı bahsediyoruz?
Bilmiyorum. Hayır, bakın, savaşta böylesi şeyler olur. Onun için dinleyin, artık ısrar etmeyin. Bu konuya karışmayın, gerçekten karışmayın.
Neden?
Karışmayın da ondan.
Bu nasıl bir cevap böyle?
Alacağınız tek cevap.
Öğrenmem gerekiyor DJ.
Dinlemiyor musunuz?
DJ, yıllardan beri dinliyorum, bir cevap almam şart.
Konuşmadı. Soğuk bir ürperti, içimden bir ses bana bir şeyler anlatmak istiyor gibi acayip bir şey hissettim. İşte bir silahın horozunun çıkardığı tıkırtıyı o anda işittim, arkama döndüm. Vera kendi cüssesinde bir hanım için sessiz hareket ediyordu. Arka kapıdan girdiğini işitmemiştim ama elindeki tabancayı görüyordum. Namlusu süpürge sapı kadar uzun, korkunç görünüşlü, paslanmaz çelik bir revolver bana dönüktü.
O Big Mac'in yanında kızarmış patatesle istiyor musunuz?
14. ayrımın sonu. Sayfa 153.